Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki yeni bölümüyle karşınızdayız. Her hafta farklı bir konuyu ele almaya, iyi bir örneği ele almaya gayret ediyoruz. Bu örnekleri sizlerle paylaşmaya azami gayret ediyoruz. Ve bu haftada güzel bir konumuz var, güzel bir örneğimiz var. Her zaman konukla karşınıza çıkıyoruz ve bir konuğumuz yapmış olduğu projesini veya meydana getirmiş olduğu herhangi bir eseri sizlerle paylaşıyor ama zaman zaman radyomuzda bireysel programlarda yaptığımız oluyor. Bu programlarda da tarih sahnesinde yer almış ve gerçekten iyi örneklikler sergilemiş, güzel hizmetlerde bulunmuş, bugüne bile, bugünümüz insanına bile tesir edecek, bugünümüzün Türkiye'sini bile şekillendirecek hizmetlerin tohumunu atmış tarihi şahsiyetlerle ilgili programlar yapıyoruz. Bugün de öyle bir program yapacağız ve bugünkü programımızda ben kıymetli bir büyüğümüzü, eğitimde iyi bir örneği, toplumun, milletimizin önünde önderlik yapmış, liderlik yapmış ve ciddi fedakarlıklarda bulunarak önemli bir hizmet müessesesini ülkemize kazandırmış olan bir büyüğümüzü sizlere anlatmaya, onun güzel örnekliğini, efendim yapmış olduğu çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken de nasıl fedakarlıkta bulunduğunu sizlerle paylaşmaya, sizlere anlatmaya gayret edeceğiz kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Yine bu büyüğümüze geçmeden önce şunu biliyoruz ki bu iyi örneklerin çoğaltılması günümüzde son derece önemli bir mesele. Her gün farklı kanallardan, belki birçok kanaldan kulağımıza, gönlümüze, zihinlerimize farklı farklı bilgiler, çoğu zamanda negatif bilgiler, bizi ümitsizliğe götürebilecek bilgiler aktarılıyor. İyi örnekler, güzel örnekler, güzel haberler daha az veriliyor. Çünkü belki de bu negatif haberler veya olumsuz örnekler daha çok dikkat çeker diye, daha çok gündem oluşturur diye böyle bir önceleme de, öncelik sıralaması da yapılıyor bunlar için. Ama biz bu programımızla, Eğitimde İyi Örnekler programımızla iyi örnekleri, güzel örnekleri önünüze koymaya çalışıyoruz ki bunlar belki ilham olur birilerine, birilerinin gönlünde yeni yeni tohumların efendim filizlenmesine vesile olur ve onların çeşitli hayırlara vesile olmasına sebep olur diye her hafta farklı bir örneği mikrofonlarımıza taşımaya azami derecede gayret ediyoruz ki hayrı çoğaltmamız lazım. Çünkü dünyada o kadar çok, Türkiye'de o kadar çok negatif gelişmeler oluyor ki, duyuyoruz ki bunları. Biz bir taraftan iyilikleri çoğaltmalıyız ki iyiler bu kötülüklerin önüne geçmeli. İyiler önde olmalı, iyiler önce olmalı ki toplumumuzda, Türkiye'mizde, dünyamızda iyilikler, güzellikler, faziletler, efendim erdemler hakim olsun. Bunun için radyomuzda her hafta Eğitimde iyi bir örneği sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve bu haftaki konuğumuz da, Celalettin Ökten hocamız olacak, Allah nasip ederse. Celalettin Ökten hocamızı ben sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Hocamız gerçekten bugüne de tesir eden hizmetlere vesile olmuş bir büyüğümüz, bir İslam büyüğü, bir Osmanlı çınarı adeta. Bugün Celalettin Ökten Hoca'dan dilimizin döndüğü kadar, notlarımızda yer aldığı kadarıyla bahsetmeye gayret edeceğiz kıymetli dostlar. Celalettin Ökten Hoca zor bir dönemde efendim dünyaya geliyor ve Osmanlı'nın tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmeye başladığı ve yeni bir efendim anlayışın Osmanlı coğrafyasına hakim olmaya başladığı, yeni bir ülkenin temellerinin atıldığı bir dönemde dünyaya geliyor ve eğitim öğretimini işte o Osmanlı'nın son dönemleri dediğimiz dönemlerde, yine Osmanlı efendim idaresi altında açılan mekteplerde tamamlıyor. 1882 yılında doğan ve Trabzon'da dünyaya gelen Celalettin Ökten Hoca ilk orta ve lise tahsilini yine Trabzon'da efendim Osmanlı mekteplerinde, Rüşdiye ve İdadiler'de tamamlayarak İstanbul'a Darül Muallimin okuluna, yani bir nevi günümüz Darül Muallimin-i Aliye'ye girerek günümüzde kıyaslayacak olursak öğretmen mektebine 1905 yılında girmek üzere İstanbul'a geliyor ve bu mektebin öğrencisi oluyor. Ve Celalettin Ökten Hoca Darül Muallimin-i Aliye'yi bitirdikten sonra da Darül Fünun Edebiyat Şubesi'ne kaydoluyor. Burada edebiyat tahsili almak üzere böyle bir niyete soyunuyor ve Darülfünun'a kısa bir ara vererek tekrar geri dönmek suretiyle de Darülfünun Edebiyat Fakültesinden, Edebiyat Şubesinden 1911 yılında Celaleddin Ökten Hoca'nın mezun olduğunu ve mezun olduktan sonra da öğretmenlik mesleğine, öğretmenlik hayatına başladığını görüyoruz. Ve İstanbul Sultanisi Arapça muallimi olarak eğitim hayatına, öğretmenlik hayatına adım attığını görüyoruz Celaleddin Ökten Hoca'nın. Ve Celaleddin Ökten Hoca bugünkü İstanbul Erkek Lisesi olarak adlandırılıyor bugün bu okul. O zamanlarda İstanbul Sultanisi şeklinde ifade ediliyor ve bu okulda Celal Hoca lakabını alıyor ve kendisinden genel olarak hep Celal Hoca, Celaleddin Ökten ismi var ama Celal Hoca diyerek bahsediliyor ve bu isim altında kendisiyle ilgili yazılmış bugün bir eserde mevcut kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Celal Hocamız, Celaleddin Ökten Hocamız İstanbul İmam Hatip Mektebi'nde Arapça muallimliğini yaparken bir müddet sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte efendim yeni uygulamalarda gelince artık Arapça'da öğretilmemeye başlanılınca aynı okulda Türkçe muallimliğine başlıyor. Yani Türkçe dersleri öğretmek üzere vazife alıyor ve Arapça derslerinin kaldırılması üzerine Türkçe derslerini öğrencileriyle icra etmeye gayret ediyor ve yine Celaleddin Ökten Hoca Vefa Lisesi'nde öğretmenlik de yaparak 1947 yılında Vefa Lisesi'nde hocayken efendim emekliye ayrıldığını görüyoruz Celaleddin Ökten Hoca'nın. Celaleddin Ökten Hoca hem öğrencilik yıllarında hem öğretmenlik yıllarında gerçekten örnek bir şahsiyet olmuş. Çok güzel örneklikler sergilemiş bir zat, bir büyüğümüzdür. Yine öğrencilik yıllarında hoca İstanbul'da bir handa kalırken bu handa efendim ikamet ediyor, yatıyor, kalkıyor. Bir taraftan okuluna tahsiline devam ediyor Celal Hoca. Burada kalırken etraftaki esnafın çeşitli meslek sahiplerinin de dikkatini çeken bir sima oluyor. Ne ile dikkatini çekiyor? Fedakarlığıyla, çalışmasıyla, gayretiyle, mücadeleci ruhuyla. Kaldığı efendim handa ikametini yaparken çoğu kere bir somun ve bir soğanla efendim bir marketten, bir bakkaldan, o zamanki şartlarda nasıl, nerelerde efendim bunlar satılıyorsa o mekanlardan bir somun ve bir soğan alarak efendim handaki odasına çekilip ekmeğiyle, soğanıyla gıdasını, beslenmesini sağlayıp bir elinde kitapları, bir elinde soğanı, ekmeği hanına çekiliyor ve eğitim hayatını bu şekilde devam ettirmeye gayret ediyor. Hatta bakkaldan soğanını, ekmeğini aldıktan sonra kömürcüye uğruyor ve bir okkada kömür alarak mendiline veya çantasına koyuyor. Efendim bakkal da kömürcü de Celaleddin Ökten Hoca'nın bu tavrına alışık. Sürekli Celaleddin Ökten Hoca bakkala girer, somununu, soğanını alır. Efendim sonra kömürcüye girer, bir okka kömür alır ve daha sonra mütevazi bir şekilde hanına çekilir. Bir elinde kitaplar, diğer elinde kömür, hanın yolunu tutar ve efendim oralarda bir taraftan ısınarak, bir taraftan da kitaplarına gömülerek sabahlara kadar kendini yetiştirmenin, kendini inşa etmenin gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta öyle anlatılıyor ki kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, Celaleddin Ökten Hoca geceleri, bazı geceler özellikle kaldığı hanın tuvaletlerini aydınlatan kandil ışığında derslerine çalışmak durumunda bile kalıyor. Yani şimdi maalesef günümüzde her şeye bir mazeret geliştirmeye çok alışmış durumdayız. Herhangi bir efendim bir mahrumiyet olduğunda ya işte şu olmadığı için yapamadık, şöyle olduğu için efendim vakit ayıramadık diyoruz ama Celaleddin Ökten Hoca ta öğrencilik yıllarından itibaren kendisine hiçbir şekilde mazeret tanımayan bir insan. Zaten dünyaya geldiğinde efendim yetim olduğunu görüyoruz. Yani annesini ve babasını kısa süre içerisinde kaybediyor Celaleddin Ökten Hoca. Çok küçük yaşlarda kaybediyor. Ve zorlu bir hayat kendisini bekliyor. Trabzon'da annesi babası olmamasına rağmen aile büyüklerinin himayesinde en başarılı şekilde eğitim öğretimini tamamladığını görüyoruz. Yine Trabzon'da bir camide görev yaparken efendim müezzin efendinin okuduğu çok güzel kıraatten etkileniyor ve ellerini açıyor. Ya Rabbi, bana senin şu kelamının dilini anlamayı nasip et. Ben de senin yolunda geceli gündüzlü hizmet edeyim diye bir dua ediyor. Ve adeta bu Celaleddin Ökten Hoca'nın hizmetlerine de baktığımızda bu dualarının kabul edildiğini görüyoruz. Hani dua çok önemlidir derler ya kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. Gerçekten de dualarımız çok çok önemli. Dualarımıza bir şekilde Cenab-ı Hak icabet ediyor. Bir şekilde o dualar bizim niyetlerimize dönüşüyor. O niyetler amele bürünüyor ve o duaların tesirini, eserini bu şekilde hayatımızda görmüş oluyoruz. İşte Celaleddin Ökten Hoca'nın o duygulu, yaşlı gözlerle 17 yaşında ellerini açıp yalvarması ve Cenab-ı Hakk'ın ona gerçekten iyi bir Arapça hocası olmasını nasip eylemesi, Kur'an'ın dilinden anlamayı nasip eylemesi ve daha sonra da efendim bu dine ömrünün sonuna kadar hizmet etmeyi nasip eylemesiyle karşı karşıya kaldığını, böyle bir mükafatla mükafatlandırıldığını görüyoruz. İşte öğrencilik yıllarında ta küçük yaşlarından beri mücadele içerisinde yetişmiş, mücadelelerle hayatını geçirmiş kıymetli bir büyüğümüz, kıymetli bir hocamız. Yani Celal Hoca olmak öyle çok kolay bir şey de değil, lafla olacak bir şey de değil. Bir gayret, bir fedakarlık efendim gerektiriyor. Aslında kıymetli dostlar, baktığımızda hayatımızın her alanı için bu böyle geçerli değil midir? Her alanda bakıyorsunuz efendim, bir insan bir yerlere gelmişse, bir eser vücuda getirmişse, efendim bir başarı hikayesi oluşturmuşsa, onun şöyle biraz geçmişini kurcaladığınızda, biraz şöyle geriye doğru gittiğinizde gerçekten o insanın büyük çile çemberlerinden geçtiğini, tırnağıyla kazıdığını görebiliyorsunuz. Bunu keşfedebiliyorsunuz. Onun için ne kadar emek, ne kadar fedakarlık, ne kadar adanmışlık, o kadar mükafat, o kadar netice. İşte Celal Hoca küçük yaşlarından beri o efendim belki 70'li yaşlarda kendisine nasip olan o büyük hizmet kapısının gayretini, fedakarlığını, adanmışlığını en küçük yaşlarından beri göstermiş. Bu noktada ciddi bir seferberliğin içerisinde olmuş çok kıymetli bir hocamız, bir büyüğümüz efendim. Güzel bir hizmet öncüsü, kıymetli bir insan olarak karşımızda durduğunu, halen daha bizleri efendim bizlere ilham verdiğini, örnek olduğunu söyleyebiliriz. Efendim kendisinden halen daha istifade edildiğini pek çok sohbetlerde, pek çok konferanslarda, pek çok derslerde onun adı anılarak, onun ismi zikredilerek insanlara motivasyon, enerji, heyecan aşılanmaya çalışıldığını görmekteyiz kıymetli dostlar. Celaleddin Ökten Hoca zamanında efendim kendi bu tahsilini tamamladıktan sonra efendim Arapça muallimliğine İstanbul Erkek Lisesi'nde, bugünkü adıyla, eski adıyla İstanbul Sultanisi'ne başlayıp Vefa Lisesi'nde felsefe hocası iken 1947 yılında emekli olduktan sonra bu dönem içerisinde gerçekten şaheser olacak hizmetlerle dolu bir ömür yaşamış, ömür geçirmiş Celal Hocamız. Ve baktığınızda Celal Hoca'yı bugün bizim için çok anlamlı kılan, bugün sohbetlere konu edilmesini sağlayan önemli özellikleri var kıymetli dinleyenlerimiz. Biraz da Celal Hoca'nın bu özelliklerinden, bu yönlerinden, bu vasıflarından bahsetmeye çalışacağız. Bir kere Celaleddin Ökten Hoca deyince aklımıza gelen en önemli şey İmam Hatip meselesi, İmam Hatip okulları meselesi. Celaleddin Ökten Hoca varını yoğunu bu konuda seferber etmiş, gayret içerisine girmiş. Bugünkü İmam Hatip mekteplerinin 1950'li yıllarda, 1951 yılında özellikle temelini atmış ve oluşumunu sağlamış en önemli kişidir. Belki bugünkü anlamda İmam Hatip liselerinin oluşmasının mimarıdır desek kendisine yanlış bir şey söylemiş olmayız kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. O dönemlerde Türkiye'de gerçekten zor şartlar yaşanıyordu. Ezanın Türkçe okutulması, insanların din eğitimini almaları, dinlerini öğrenmeleri noktasında ciddi engellemelerle, zorluklarla karşı karşıya olması Celaleddin Ökten Hoca'yı hiçbir şekilde yıldırmamıştı. O belki de Karadeniz coğrafyasının zor iklim şartlarının vermiş olduğu bir fıtratına vermiş olduğu bir özellik de olabilir bu. O mücadeleci ruh kendini en zor, en karanlık, dini hassasiyetleri olan insanların dinlerini güzel yaşamaları noktasında en karanlık dönemleri yaşadıkları devrede Celaleddin Ökten Hoca kesinlikle kenara çekilmemiş, bu mücadelesini, bu mücadeleci ruhunu orada da ortaya koymuştur. Ve efendim imhatip kursları, açılan imhatip kurslarında müdür ve öğretmen olarak görev almıştır ki bu imhatip kursları kıymetli dostlar 1949 yılından itibaren açılıyor ve 10 aylık kısa bir süre içerisinde İmam Hatip yetiştirmeye gayret eden kurslar olarak açılıyor. Ama Celaleddin Ökten Hoca kendisi de şunu çok iyi biliyor ki, hatta bunu kızının hatıratında da var, burada da ifade ediyor. 10 aylık kursta bırakın imamlığı, müezzinliği, öğretmeyi, ezan okumayı bile zor öğretiriz diye kabulleniyor bunu ama o bile bir fırsat. Bugün o günkü şartlarda insanlara bir şeyler öğretebilmek için o 10 aylık program bile bir fırsattır diye bunu fırsat olarak görüp o 10 aylık programın İmam Hatip kursunun müdürü ve hocası olarak hizmet etmeye gayret ediyor. Kıymetli dostlar, Celaleddin Ökten Hoca efendim bu devir zor devir. Bu şartlar, zor şartlar, her şey elimizden alındı. Bir şey de yaptırmıyorlar. Bir şey yapacak olsak ki kendisi tevhid-i tedrisat kanununa muhalif bir görüş bildirdi diye görevinden bile alınmış, daha sonra iade edilmiş bir kişidir Celaleddin Ökten Hoca. Bütün bunları yaşayan bir insan, gören bir insan olmasına rağmen kesinlikle belki bazı akranlarının yaptığı gibi bir kenara çekilmeden yine de bir şey yapılmalının derdinde, endişesinde oluyor. Ve bu açılan İmam Hatip kursları, 10 aylık İmam Hatip kurslarında öyle bir tablo yaşanıyor ki kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, öğrenci bulmakta zorluk çekiliyor. Ve öğrenci bulunamazsa, yani 20 tane öğrenci bulunamazsa kursun kapatılması gibi bir durum söz konusu. Böyle bir durumda belki de pek çoğumuzun başına gelse böyle bir şey. Ya işte kurs açıldı. 10 ayda zaten bir şey de verilemez. Zaten öğrenci de bulamıyoruz. Herhalde bu iş olmaz deyip hemen kenarı çekiliveririz değil mi kıymetli dostlar? İşte Celaleddin Ökten Hoca bunu yapmıyor. Gidiyor, adeta sokakta bulduğu amelelere, çalışanlara yalvarıyor. Ne kazanıyorsunuz günde? Kazandığınız parayı ben size vereyim. Ne olur gelin şu kursa sizi kaydedelim. Şu kurslar kapanmasın. Şu kurslar kapanmamalı. Sizin amelilik ücretinizi ben size takdim edeceğim. Sizi bu kurslara kaydedeceğim ve bu kursların devam etmesini sağlayacağım böylelikle diyerek sokaktan sokak sokak dolaşıp amelelere bu derdini anlatıp açılan bu kursların hayatta kalması için, idame etmesi için belki sokaktan bulduğu 3-5 kişiyi bu kursa kaydettirecek ama bu 3-5 kişinin yüzü suyu hürmetine kurs kapanmayacak. O kursa gelen diğer insanlar bundan istifade edecekler. Belki bu insanların içerisinden ileride çok kıymetli kişiler oluşacak, memlekete hizmet eden kişiler oluşacak diye bu mücadeleyi vermiş ve efendim bu ameleleri, bu sokakta çalışan insanları bularak kursa kaydettirip kursların devamını sağladığını görüyoruz. Yani bir şeyi elde etmek kıymetli dostlar gerçekten çok kolay değil. Celaleddin Ökten hocamız bu kursları devam ettiriyor. 10 aylık kurs, her türlü baskı dönemi, bir gelecek ümidi yok. Bu kurslara giren insanların daha sonra ne yapacakları belli değil, ne olacakları belli değil, bir görev alıp alamayacakları belli değil. Bu kurslar belki de o dönemde halka bir sus payı olarak açılmış. Onları susturmak için efendim dindar halk kesimini işte bak size de böyle faaliyetler yapıyoruz diye belki de avutmak için açılmış kurslar olarak algılanıyor ama Celaleddin Ökten Hoca hani ben buradan bir şey yakalayabilir miyim? Ben burada evet bunlar böyle yapmış olabilir ama buradan bir başlayıp da belki bir kıvılcım, bir şey tutuştururuz efendim ve bir uyanışa, yeniden bir silkenişe vesile oluruz. Bu vesileyle daha ciddi okullar, müesseseler söz konusu olur diye bu kursları ciddiye alıp burada emek vermiş, mücadele vermiş, efendim dirsek çürütmüş bir insan olduğunu görüyoruz. Ve bu İmam Hatip, 10 aylık İmam Hatip kurslarına vermiş olduğu bu emeğin neticesini de aldığını görüyoruz kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ara vaktimiz geldi. Bu aradan sonra da hani diyor ya Üstad Necip Fazıl, surda bir delik açtık, mukaddes mi mukaddes, ey deli rüzgar artık ne yönden eserseniz. İşte Celaleddin Ökten Hoca bunu 10 aylık İmam Hatip kurslarını surda bir delik açmak olarak görüyor. Celaleddin Ökten Hocamız İmam Hatip kurslarına devam ederken, 10 aylık kursa devam ederken İmam Hatip okulları 10 ay için son derece yetersiz, 10 aylık kursla Ezan okutmayı bile öğretemeyiz biz. Bırakın işte imamlığı, müezzinliği, Kur'an'ı öğretmeyi, efendim dini ilimleri öğretmeyi, ezanı bile düzgün okutmayı öğretmek zor diye ifade ediyordu hoca, ama buna rağmen bu kurslarda görev de yaptı kendisi. Çünkü o dönemlerde bu çok büyük bir fırsattı, çok güzel bir fırsattı ve o görev yaptığı dönemde bir İmam Hatip okulu nasıl olmalı, bunun projesini ortaya koydu. Ve 7 yıllık, yani ortaokul ve lise bölümlerini kapsayan, 1 yılı da Arapça hazırlık olan 7 yıllık İmam Hatip okulu programını o kursta görev yaptığı hocalığı döneminde oradaki gözlemleri, kendisinin o güne kadarki olan tecrübeleriyle birlikte ortaya koydu. Ve bu 7 yıllık projeyi o dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na, Maarif vekaletine gönderdi ve bu projenin hayata geçirilmesini istendi. Ama tabii ki o yıllarda, yani 1951'e kadar, 1950'ye kadar olan o dönemlerde bunlar ciddiye alınmadı. Celalettin Ökten Hoca'nın bu projesi, bu efendim fikri sümen altı edildi, bir kenara koyuldu, bir rafa kaldırıldı ve ciddiye alınmadı ve bu proje hayat bulmadı. Ama kıymetli dostlar, işte Celalettin Ökten Hoca'nın farkı bu. Öğretmenlik gerçekten çok kutsal, çok önemli bir meslek. Biraz klişeye döndü bu. Hani öğretmenleri biraz motive etmek için çok kullanılan bir söz oldu, ama gerçek bu, hakikat bu. Çünkü Celalettin Ökten Hoca'nın başına gelen şu güzel hatıra da öğretmenliğin ne kadar ulvi, kutsal ve geleceği şekillendirme noktasında en önemli mesleklerden olduğunu gösteren güzel bir hatıra. Celalettin Ökten Hoca kendisinin lise yıllarında talebesi olan Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte Celalettin Ökten Hoca'nın bu İmam Hatip projesi hayat buldu. Lise yıllarında derslerine girdiği, efendim kendisiyle yakinen ilgilendiği Tevfik İleri adlı talebesi, efendim zaman gelir ve 1951 yılında Milli Eğitim Bakanı olur ve Celalettin Ökten Hoca işte bu talebesini bulur ve ona der ki, Tevfik, eline bir fırsat geçti, aman bu fırsatı iyi değerlendir der ve ona 7 yıllık İmam Hatip Okulu projesini anlatır, hatırlatır ve bu projeyi hayata geçirmesi gerektiğini, bunun için en etkili, en yetkili makamda bulunduğunu, bunun bir fırsat olduğunu, bu projeyi hayata geçirmekle ülkeye, vatana, millete, dine büyük hizmet edeceğini kendisine nasihat eder, telkin eder ve Tevfik İleri'nin de meseleyi ciddiye almasıyla İmam Hatip Okulları'nın açılması süreci o günün Türkiye'sinde hızlandırılır. Ve Celalettin Ökten Hoca'ya projenin sahibi olarak burada da büyük görevler düşer. Ve denilir ki Celalettin Ökten Hoca her ne kadar Tevfik İleri bu projenin hayata geçmesini istese de Ankara'daki bürokratlar pek çok zorluklar çıkartacaktır. Celalettin Ökten Hoca'yı yıldırmak için, ona türlü efendim bu projeden soğuk durmasına, projeden uzak durmasına vesile olacak türlü muamelelerde bulunmuşlardır, ama Celalettin Ökten Hoca asla bundan vazgeçmemiştir. Ve sonuçta İstanbul'a bir yazı gönderilmiştir. İmam Hatip Okulu açılması istenilmiştir ve bu İmam Hatip Okulu'nun İstanbul Eğitim Müdürlüğü'ne gelen yazıda, bu İmam Hatip Okulu'nun da Celalettin Ökten Hoca'nın kurucu müdürü olması ve onun açması istenmiştir. Bu yazıya binaen İstanbul Eğitim Müdürü, o günkü Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ökten Hoca'yı davet eder ve hocam yazı geldi, İmam Hatip Okulu açılsın isteniliyor ve sizin de bu okulda idareci olmanız isteniliyor, ama bunun için hiçbir tahsisat yok, bina yok, para yok, şu yok, bu yok. Bir sürü yoklar sıralar Celalettin Ökten Hoca'ya. Ve Celalettin Ökten Hoca Milli Eğitim Müdürü'ne der ki, hocam siz işte teçhizat yok diyorsunuz, tahsisat yok diyorsunuz, okul binası yok diyorsunuz. Ben bunların tamamını temin edeceğim. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, Celalettin Ökten Hoca bu konuşmayı Milli Eğitim Müdürü ile yaparken genç bir delikanlı değildir. Orta yaşlı bir delikanlı da değildir. Artık emekli olmuştur, 70 yaşındadır bu konuşmayı yaptığı dönemde. Ve Milli Eğitim Müdürü'ne der ki, bütün bu yokları ben biliyorum, görüyorum. Sizden şunu sormak istiyorum. Ben bunların tamamını hayır olarak bu vatandaştan, bu halktan bulsam, siz buna müsaade eder misiniz der. Milli Eğitim Müdürü de bunda bir beis görmez ve Celalettin Ökten Hoca'ya bu şekilde yaparsa olabileceğini söyler. Ve Celalettin Ökten Hoca birkaç arkadaşıyla birlikte yola koyulur, projesini halka anlatır, efendim gerekli desteği alır ve Vefa'da eski bir konak bularak bu eski konakta eğitim öğretim hayatına İmam Hatip Okulu'nu eğitim öğretim hayatına kavuşturur. 7 yıllık İmam Hatip Okulu'nun ilk tohumlarını, ilk temelini burada atar. Eski ve köhne binadır buldukları bina. O binanın öğrencilerinden dinlediğimiz ve duyduğumuz kadarıyla basamaklar gıcırdamaktadır. Ahşap bir binadır. Her bir basamağa bastığınızda bir basamaktan diğer basamağa geçerken aynı piyano gibi her birinden farklı bir ses çıkar. Cam kırılır, öğrenciler bir takım yaramazlıklar yaparlar. İşte camı yerine taktıracak bir para yoktur, bir meblağ yoktur. Onun yerine bir karton parçası takılır ve o sınıfın camı o şekilde devam eder. Efendim, işte burada da görüyoruz bu mücadeleci ruhu. Burada da olumlu olmak, bardağın dolu tarafını görmek, pozitif yaklaşmanın neticelerini, tesirlerini görüyoruz. İşte bütün 70 yaşına gelmiş bir insan, evet sonuçta proje onaylanmış ama hiçbir bürokrat bunun uygulamasına, hayata geçmesine sıcak bakmıyor, engeller çıkartıyor. Ama 70 yaşındaki bu insan, bu iş olacak, bu iş olmalı. Bu memlekette efendim eğer ezanlar okunsun istiyorsak, bu memlekette Kur'an eğitimi yapılsın istiyorsak, dindar bir nesil yetişsin istiyorsak, bu okullar açılmalı, bu hizmet yapılmalı. Velev ki ben 70 yaşında olsam bile bunun için elimden geleni ardıma koymamalıyım diyor Celaleddin Ökten Hoca. Hiçbir yılgınlığa, hiçbir olumsuz şarta bakmadan bu okulların açılması için bu gayreti gösteriyor ve Vefa'daki binayla startı, adeta startı veriyorlar. Ve bir gün Celaleddin Ökten Hoca, tabii ki kıymetli dostlar, bir işe soyunduğumuzda, bir hizmete niyet ettiğimizde, radyomuza zaman zaman çağırdığımız misafirlerimizde de bunu görüyoruz. Eğitimde iyi örnekler sergileyen kıymetli insanları, kıymetli projeleri dinlediğimizde de bunu görüyoruz. Yani bir şeye siz eğer küllünüzü vermezseniz, o size cüz'ünü vermiyor. Yani siz bir hizmete, bir davaya, bir projenize her şeyinizle kendinizi vermediğiniz zaman o size bir cüz'ünü, bir parçasını bile vermiyor kıymetli dostlar. Onun için Celaleddin Ökten Hoca'nın başarısında bunu da görüyoruz. Celaleddin Ökten Hoca sadece işte talebesinin bakan olması dolayısıyla bu fırsatı yakalamış, işte bir okul bir şekilde bulmuş, hadi bakalım başlayın demiş bir insan değil. Bu okulun bulunmasında, bu projenin yazılmasında, bu okulun işletilmesinde, öğrencilerin bulunmasında, yemeğin çıkmasında, sınıfların tefrişatında, öğretmenlerin bulunmasında her zerrede 70 yaşında Parkinson hastası olan bu insanın ilmek ilmek dokuduğu bir okul var ortada. Her zerresinde Celaleddin Ökten Hoca'yı görüyoruz bu binanın, bu okulun, bu projenin. Öyle olduğu için bu proje ayakta kalma şansını yakalayabiliyor. Bu okullar ayakta kalma şansını yakalayabiliyor ve günümüzde de halen varlığını devam ettirebiliyor kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. İşte böyle her şeyini vermesine güzel bir örnek olması hasebiyle Nurettin Topçu'nun anlattığı bir hatırası var Celaleddin Ökten Hoca'nın. Bir gün Nurettin Topçu Celaleddin Ökten Hoca'yı bir tatil gününde okulda tuvaletleri temizlerken bulur ve hemen Celaleddin Ökten Hoca'nın yanına sokulur. Hocam ne yapıyorsunuz? Allah aşkına lütfen bırakın. 70 yaşına aşkın bir insan ellerinde bir efendim fırça, bir temizlik aleti okulun, mektebin tuvaletlerini temizliyor. Ve bu insan bu okulun müdürü aynı zamanda. Düşünebiliyor musunuz? Bir empati yapmaya çalışalım. Bir müdür elinde efendim 70 yaşını aşkın bir insan elinde fırçası, temizlik malzemesiyle tuvaleti temizlemeye çalışıyor. Ve okulun diğer bir öğretmeni de yıldız bir insan. Nurettin Topçu. O da pek çok genci, pek çok mütefekkiri yetiştirmiş. Çok kaliteli bir büyüğümüz, iyi bir örnek, eğitimde iyi bir örnek olan Nurettin Topçu Celaleddin Ökten Hoca'yı yakalıyor. Ne olur bırakın hocam diyor. Bu görevi öğrenciler de yapabilir. Onlara nöbet yazalım, sıra koyalım, onlar temizlesin. Siz bu kadar çile çekiyorsunuz, bu kadar uğraşıyorsunuz. Bu yaşınıza rağmen bütün külfet, bütün yük sizin omuzlarınızda. Lütfen bunu da bir başkası yapsın, hatta öğrenciler yapsın diye ifade ediyor. Ama karşısında Celaleddin Ökten Hoca öyle bir cevap veriyor ki bu ifadelerin karşısında gerçekten bu okulların bugüne kadar hayatta durmasını sağlayan belki temel yaklaşım da bu oluyor. Celaleddin Ökten Hoca diyor ki Nurettin Topçu'ya, hocam, tebessüm ederek, hocam gençler yaptıkları işlerle şahsiyetleri arasında irtibat kurarlar. Yarın tuvalet temizleyip okudum diyerek kompleks sahibi olurlar. Onların gürbüz bir fidan gibi yetiştirmek bizim vazifemizdir. Onlara tuvalet temizlettiremeyiz. Eğer bugün tuvalet temizlerseler, yarının büyüğü olması, yarının idealist insanları olmaları noktasında bir komplekse kapılırlar. Bunu gerçekleştiremeyiz. Bu okulların kuruluşundaki lider insanları, şahsiyetli, karakterli, önder, öncü insanları yetiştirme noktasındaki hedefimizi gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla biz bu çocuklara tuvalet temizlettirmemeliyiz hocam. Gerekirse ben temizlerim ama bu yapılmamalıdır diye cevabını vererek bu davasına, bu hizmetine kendisini nasıl adadığını, nasıl baktığını, nasıl yaklaştığını çok güzel gösteren örnek bir hatırasıdır Celaleddin Ökten Hoca'nın ve Celaleddin Ökten Hoca'yı Celal Hoca yapan önemli bir yönüdür. Bu yönü Celaleddin Ökten Hoca'nın. Yine tabii ki o zamanki İmam Hatip Okulu açılmış, yeni açılmış, Türkiye'de 7 tane açılmış ve İstanbul'daki bu okula kim geliyor? Okul tabii tam bir karşılığı yok. Mezun olunca ne yapılacak? Üniversite tahsili olacak mı, olmayacak mı? Hiçbir şey belli değil. Bir meçhul, bir karanlık adeta bu okula girmek, talebe olmak. Ama Celaleddin Ökten Hoca buna rağmen öğrenci bulmaktan vazgeçmiyor, arayışından vazgeçmiyor. Ve tabii o dönemde de ne kadar fakir fukara varsa, kimsesiz varsa, garip varsa o çocuklar, o gençler bu okulu tercih ediyorlar. Bu okulun öğrencileri oluyorlar. Bu okula gelen bazı öğretmenler de, bu okulda öğretmen olan bazı öğretmenler de derslerine girdikleri öğrencilere ne işiniz var sizin bu okulda? Sonu yok bu okulların. Ölümü yıkayacaksınız diye öğrencileri buralardan soğutmaya çalışıyorlar. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu okullara rağbeti düşürmeye çalışıyorlar. Ve bu durum öğrencileri rahatsız ediyor. Ve Celaleddin hocalarıyla, Celal hocalarıyla bunu paylaşıyorlar. Hocam böyle böyle oldu. Falanca falanca hocalar bizi çok üzüyor, çok demoralize ediyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye kendisine dert yanan öğrencilerine, oğlum bu okullar gerçek manada idarecisini buluncaya kadar, gerçek manada hak ettiği insanları, kadroları buluncaya kadar bu insanlara, bu tür kişilere katlanacağız. Velev ki bunlar başımıza pisleseler dahi bu çileyi, bu sıkıntıyı, bu ızdırabı çekeceğiz diyor. İşte burada da mücadeleci ruhun, efendim, bir ümit var insanın bakış açısını, yaklaşımını görüyoruz. Bu ruh, yani böyle hocalar geliyor, şöyle problemler var, talebenin seviyesi çok düşük, hiçbir şekilde bunları görmeden bu idealizmle hareket ederek her türlü sıkıntıyı sineye çekerek yoluna devam ettiğini görüyoruz. Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip'te bu mücadelesini verirken, kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir taraftan kendi ailesine de, kendi aile hayatına da dikkat eden bir kişi. Bizim buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir taraftan ümmetin hayrı için, iyiliği için koştururken, mücadele verirken kendi eşimizi, çoluk çocuğumuzu ihmal etme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan başkalarının çocuklarını, nesillerini yetiştirme, inşa etme, geleceğe hazırlama gibi büyük ideallerin peşinden koştururken kendi evimizdeki çoluk çocuğumuza, aile, efendim, efradımıza bir faydamız olmadığı pozisyonlara düştüğümüz oluyor. Bundan da sakınmak lazım. Celaleddin Ökten Hoca bu noktada gayret göstermiş. Bu noktada da bize iyi örnek olmuş bir büyüğümüz. Ve bir gün evini ziyaret eden, efendim, talebelerinden birisi şunu ifade ediyor. Celaleddin Ökten Hoca kendi çocuklarını da çok iyi yetiştirmişti. Çok güzel yetiştirmişti onları da. Ve evine gittiğimizde, ziyaretlerine, efendim, bulunduğumuzda hocanın çocuklarının gerçekten, efendim, çok böyle edepli, terbiyeli olduğunu yakinen görüyorduk. Ve bir gün hocaya bunu açtık. Hocam ne mutlu size. Pırlanta gibi çocuklarınız var. Birçok hoca çocukları tanıyorum. Hiç sizinkilere benzemiyor diye ifade ettiğimizde, diyor öğrencisi anlatırken, ben çocuklarıma haram yedirmedim evladım diye öğrencisine cevap veriyor. Ve burada helal lokmanın önemine işareti de görüyoruz. Ailesine, çoluk çocuğunun eğitimine ayrı bir ehemmiyet verdiğini de Celaleddin Ökten Hoca'nın görüyoruz. Yine bu noktada Celaleddin Ökten Hoca'nın hassasiyeti, insanlara, efendim, örnek bir insan olması ve peşinden kitleleri yetiştirebilmesinin önemli nişanelerinden birisi şu hatırasında da var Celaleddin Ökten Hoca'nın. Bir gün Celal Hoca Fındıklı'daki İmam Hatip Okulu'na gider ve okulda yaz döneminde yapmış olduğu bir hazırlık vardır. Bir takım evrakları, dosyaları vardır. Bunları okuldadır diye bakmaya ve almaya gider ki bunlar kendisine lazım olmuştur. Bir yerde kullanacaktır bunları. Okula gider ve odasında notlarının arasında bunları arar ama bu çalışmasını bulamaz. Bu yazı çalışmasını, bu incelemesini orada bulamaz ve çok üzülür. Bu üzüntüyle beraber ağır adımlarla yavaş yavaş okuldan ayrılır. Ayrılmaya çalışır ve kapıda kendisini Yaman dede. Efendim, evet, o da o dönemki İmam Hatip'in çok kıymetli, çok güzide hocalarından birisi. Yaman dede ile karşılaşır okulun kapısında. Yaman dede kendisine der ki, hocam nereye gidiyorsunuz? Buyurun yemeği birlikte yiyelim. Öğlen yemeği vaktidir. Buyurun yemeği birlikte yiyelim diye kendisine teklif eder. Ve Celal Hoca, kendisini Celal Hoca yapan, kendisini iyi örnek yapan ve yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın yetişmesine vesile olacak hizmetlere sebep olmasını sağlayan önemli bir sözü, önemli bir yaklaşımı, efendim bir tarzı, hayat tarzını ortaya koyan şu sözünü söyler Yaman dedeye. Okula gelmiştir, okulda dersi yoktur, notlarını aramaktadır ama notlarını bir türlü bulamaz yerinde ve okuldan üzüntüyle ayrılırken kapıda Yaman dedeyi görür ve Yaman dede ona, hocam buyurun yemeğe geçelim, birlikte yemeği yiyelim, öyle gidersiniz der ve Celal Hoca şu ibretlik cevabı verir. Kıymetli hocam, çok teşekkür ederim der ama bugün okulda dersim olmadığı için bugün okulda yemek yemeye hakkım yok diyerek Yaman dedenin bu teklifini geri çevirir. İşte bu kıymeti dinleyenlerimiz. Celal Hoca'yı Celal Hoca yapan, Celal Hoca'yı kendi zamanında yaşayan belki yüzlerce binlerce insandan ayıran özellik işte bu. Bugün benim okulda dersim yoktu. Özel bir işim için okula uğradım. Onun için bugün benim okulda yemek yemeye hakkım yok. Okulda çıkan bu yemekten yiyemem der ve evinin yolunu tutar Celaleddin Ökten Hoca. İşte bizim bugün belki de yeniden bu yaklaşımlara, bu bakış açılarına, bu hizmet mantalitelerine yeniden ihtiyacımız var. Biz bugün hep nesilden şikayet ediyoruz, gençlerden şikayet ediyoruz. Şöyleler böyleler ama bizim dönüp biraz kendimize bakmamız lazım. Evet, gençlerin zamanın getirdiği bazı şeyleri olabilir. Ama biz ne kadar Celal Hoca'yız ki? Biz ne kadar Mahir İziz ki? Biz ne kadar Nurettin Topçu'yuz ki? Bugünkü öğrencilerimizin bir Fatih olmasını, efendim kıymetli büyükler, kıymetli insanlar, çok efendim uyumlu, ahlaklı talebeler olmasını bekliyoruz. Herkes bu dünyada en çok değiştirebileceği kişi kendisidir. Bir insan en çok kendisine tesir edebilir. Kendi alışkanlıklarına, kendi hayatına tesir edebilir. Biz kendimiz eğer Celal Hocalar, Nurettin Topçular, Mahir İzler olma noktasında adımlar atarsak, şu fedakarlıkları, şu hizmet tablolarını, şu gayretleri, şu mücadele ruhunu biz kendi dünyamızda yakalayabilirsek, inanıyorum ki kıymetli dostlarımız, dinleyenlerimiz, öğrencilerimiz de, evlatlarımız da daha farklı yetişecektir. Bize daha farklı gözle bakacaklardır. Bizim onlara olan telkinlerimiz çok daha anlamlı hale gelecektir ve çok daha etkilenen, tesir alan ve değişen, kendini yetiştiren, geliştiren insanlar olacaktır. Herkes önce kendisini bir kontrol etmeli, kendisini bir check-up yapmalı. Ben ne kadar Celaleddin Ökten Hoca'yım? Bugün bir öğretmenin, bir üniversite hocasının kendisine soracağı soru bu. Sürekli nesilden şikayet etmek bizi bir yere taşımaz. Celaleddin Ökten Hoca'nın yıllarında İmam Hatip kursunu açtığı dönemlerde, daha sonra İmam Hatip okulunu açtığı dönemlerde kendisine çok parlak, çok zeki öğrenciler gelmedi. Hatta çok yaşı ileri olan öğrenciler geldi. Hatta Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Ökten Hoca'ya yaşı ileri olan öğrencileri okuldan uzaklaştırmasını, atmasını telkin etti. Celaleddin Ökten Hoca ona dedi ki, ben bu çocukları ayıramam. Gerekirse siz beni bu okuldan ayırın ama bu çocuklar bu okulda hocam devam etsin eğitimlerine diye böyle bir karşılıkta bulundu. En fakir, hiçbir yere yerleşememiş, açıkta kalmış çocuklar bu okulları efendim tercih ettiler. Celaleddin Ökten Hoca çok parlak çocuklara çok ileri imkanlarla bir eğitim sunmadı. Ama bu imkansızlıklar onu geri götürmedi. Onun karakteri, şahsiyeti bu imkansızlıklar içerisinde bile çok güzel hizmetler etmesine fırsat tanıdı ve daha sonra da efendim bu hizmet politikası, bu hizmet tarzı, bu hizmet anlayışı böyle devam ettikçe okullar, müesseseler kendisini ispat etti. Zeki, başarılı, daha nitelikli insanların geldiği müesseseler haline dönüştüler. Onun için biz içerisinde bulunduğumuz şartlardan sürekli şikayet etmekle bir şey elde edemeyiz. Biz etki alanımızı iyi göreceğiz. Neye etki edebiliyoruz? Benim sınıfımda 40 tane öğrencim mi var? Benim camimde 10 tane cemaatim mi var? Benim evimde 3 tane, 2 tane, 1 tane çocuğum mu var? Benim etrafımda, mahallemde, sitemde şu kadar komşum mu var? Benim etki alanım nedir? Benim etkileyebileceğim insanlar nedir? Annem midir, babam mıdır, eşim midir, çocuklarım mıdır? Okuldaki talebelerim midir? Sınıftaki arkadaşlarım mıdır? Gençler için söylüyorum. Benim etki alanım neyse bu etki alanımı iyi göreceğim, iyi okuyacağım ve bu etki alanımla ilgili elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Yoksa şartlara baktığınız zaman, çevreye baktığınız zaman bunların hiçbiri hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi olmayacak kıymetli dostlar. Onun için biz şu an bu Celal hocalardan ilham alarak, bu örnekleri bol bol yad ederek, zikrederek şu an etki alanımıza odaklanıp yapmamız gereken hizmetleri, gayretleri yapmak zorundayız. Hepimiz bir çivi olmak zorundayız. Celaleddin Ökten Hoca kendi çağında, kendi döneminde ben bir çivi olabilir miyim anlayışı, arayışı içerisindeydi. Ne demek çivi olmak? Hani meşhur bir söz var ya, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti kurtarır. Her şey bir çividen başlıyor. Celaleddin Ökten Hoca 70 yaşına rağmen, ya ne olacak bu kadar menfi, olumsuz gidişat var, ben ne yapabilirim ki? Devede kulak bile olmaz benim şurada İstanbul'da açacağım bir imhatip kursu, bir imhatip okulu demedi. Bunu bir çivi olarak gördü. Bunu bir çivi mesabesinde gördü. Çiviye benzetti adeta. Ben dedi burada imhatip okulunu açmakla bir çivi mesabesinde bir hizmet görürsem, gün gelir bu çivi bir nalı kurtarır. Gün gelir bu okullardan yetişen bir çocuk farklı farklı imkanlara, farklı farklı insanlara vesile olur. Onların hayrına vesile olur. Milletin, ülkenin kaderinde çeşitli hizmetlere vesile olur. Bu bakış açısıyla baktı. Küçük görmedi yaptığı işi. Önemsiz görmedi. Ne olacak ki demedi. Bu kadar bir günümüzde zaman zaman oturuyoruz bir takım insanlarla, eğitimcilerle. Ya hocam her şey işte aleyhimize, medya, şu bu filan. Ne olacak ki, ne yapacağız ki, bizim yapmamız da olmuyor. Aynı şartlar Celaleddin Ökten Hoca için de geçerliydi. Nurettin Topçu için de, Mahir İz için de geçerliydi. Ama onlar kesinlikle bu olumsuz gidişatları kendilerine engel görmediler. Ve bir çivi olabilir miyiz? Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu, bir milletin kaderini değiştirir bakış açısıyla çivi olmanın yollarına baktılar. Bugün de bizim üzerimize düşen, herkes bulunduğu konumda, bulunduğu noktada ne yapabilirimin gayreti içerisinde. Hiçbir olumsuz şartı efendim kendisine mazeret kabul etmeden, benim yapacağım bu ufak gayretle ne olur gibi düşünmeden herkes adeta bir çivi olmanın yolunu bulmalı. Buna gayret etmeli kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak ümidiyle Eğitimde İyi Örnekler programına bugünlük burada son veriyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.